Bölüm 7. İslam devrimi denen sahtekarlık. Son yıllarda İslam devrimi denen bir hareket, Müslüman hemen her ülkeyi dolaşmakta, yandaşlar edinmekte, giderek karıştırmaktadır. İran'da yuvalanmış bu akımın doğuşu, orada gerçekleştirdikleri büyük önem taşıyor. Çağımızda din temeli üzerine oturan bir devletin ne türlü çelişmelere yol açacağı ve bir topluma neye mal olacağının en güzel örneğidir bu. Bu vesileyle Türkiye'deki şeriatçı akımları da gözden geçirmekte fayda var. İran için biraz gerilerden girelim konuya. İran devriminin kaynakları. İran'da devrime götüren gelişmelerin ilginç bir öyküsü var. Yıl 1953. Başbakan Musaddık petrolün millileştirilmesi için çabalamaktadır. Şah Rıza Pehlevi ise millileştirmeye karşıdır ve General Zahidi'ye güvenerek hükümeti değiştirmek ister. Ne var ki mollalar Musaddık'ın yanında yer alırlar. Öyle olunca da Şah istediğini yapamaz ve Roma'ya kaçar. Ancak bu arada Musaddık'ın laik görüşleri mollaları rahatsız etmiştir. O yüzden desteklerini çekerler ondan ve ordu duruma egemen olur. Şah da ülkesine döner. Yaptığı da şudur, orduyu yeni baştan düzenler. Kendisine bağlı güçlü bir ordunun yanı sıra bir polis örgütü kurar. Öte yandan ABD ile olan ilişkilerini yoğunlaştırır. Askeri ve iktisadi yardım alır onlardan. İran'ı batılaştırmak istemektedir Şah. Batılılar ise İran'ı Orta Doğu'da kendi çıkarlarını koruyan bir devlet durumuna getirmek arzusundadırlar. Şah'a karşı halkın muhalefeti sürmektedir. Bu muhalefetin içinde esnaf, dinci ve gericidir, mollaların etkisi altındadır. Topraklar ağaların elindedir. Köylü ise yoksulluk içindedir. Muhalefetin en belirgin öğeleri din adamlarıdır. Şah, toprak ağalarının egemenliğini kırmak amacıyla tutar bir toprak reformu yapar. Her ağanın elinde en çok bir köy kalacak biçimde bir kanun çıkarır. Babasından kalan toprakların yanı sıra ağaların elinden parayla aldığı toprakları köylüye dağıtır. Daha doğrusu uzun vadede ödemek koşuluyla satar onlara. Köylü öylesine yoksuldur ki toprağı işleyecek sabanı, traktörü, öküzü, tohumu ve gübresi yoktur. Yüzyıllar boyu o denli sömürülmüştür. Öylesine bir yoksulluğun içine itilmiştir ki hiçbir işine yaramaz bu reform. Sonunda şu olur. Bir yandan toprak ağalarının söz konusu reforma karşı çıkmaları, öte yandan da din adamlarının etkisiyle köylü yeniden satmak zorunda kalır elindeki toprağı. Bu arada düzene karşı çıkan yazarlar, devrimciler, yurtseverler öldürülür. Hiçbirinin katili bulunamaz. Her gün yığınla insan esrar yakalanmış gerekçesiyle kurşuna dizilir, idam edilir. Şah bir devrime soyunur. Ak devrim kuramıyla ortaya çıkar. Batılı görünmek için pazar ekonomisi uygulaması başlar. Çünkü batılılar böyle olmasını isterler. İran batı için iyi bir pazardır. Batılılaşma hareketi esnafın tepkisini çeker. Söz konusu ekonomi politikası ise halkı daha çok yoksulluğa iter. Bir yanda lüks tüketim mallarını kullanan zengin zümreler, öte yanda ekmeğe muhtaç milyonlarca insan. Batılılaşamadığı gibi daha çok dine sarılır bu insanlar. Çarşı esnafı mollaların finans kuruluşu durumundadır. Zekatlar yoksullara dağıtılmak üzere mollalara verilirdi. O yüzden yoksul halk, iktisadi yönden olduğu kadar din yönünden de mollaların baskısı altındadır. Şah, esnafın ve mollaların etkisini azaltmak için harekete geçer. Haksız kazanç sağlayan esnafa karşı bir kampanya başlatır. Oysa en büyük yolsuzluk Şah'ın yakınlarınca yapılmaktadır. Büyük yolsuzluk yapanların efendi, küçük yolsuzluk yapanların hırsız damgasını yemesi halkı kızdırır. Hele bir sürü esnafın tutuklanması bardağı taşırır. Mollalarla esnaf arasında kendiliğinden bir koalisyon oluşur. Şah mollaların etkisini kırmak için de tutar onların elinde bulunan vakıfları kamulaştırır. Vakıflar mollaların elinde en büyük iktisadi güçtür aslında. Halktan ve esnaftan toplanan zekatların vakıflarda toplanması istenir. Ne var ki yüzyılların alışkanlığı sürer. Mollalara daha fazla dinsel bağışlar yapılır. Kutsal yerler daha çok hareketlenir. Öte yandan yığınların eğitimi yüzyıllar boyu mollaların elindeydi. Şah eğitimde ve kültürde herhangi bir değişiklik yapmadan Mollaların etkisini kıramazdı. Oysa sadece güçlü bir ordu ve polis örgütü kurmakla sorunu çözümleyeceğini sanıyordu. Özetle zorbalık tek yöntemdir. Ne var ki Mollaların etkisini daha çok arttırır bu yol. Akdevrim uyarınca sanayide büyüme çalışmaları başlatılır. 1975 yılında bu alanda çalışanların sayısı 2 milyona yükselmiştir. 10 yıl içinde %20'lik bir büyüme gerçekleştirilir. Bu da köylerden kentlere göçü getirir beraberinde. Kentlerdeki nüfus birden artar. Çok düşük ücretlerle çalışan insanlar büyük zorluklarla sürdürürler yaşamlarını. Kişi başına düşen ulusal gelir 2000 dolardır gerçi. Ancak öylesine dengesiz bir dağılım vardır ki çok küçük bir azınlık bütün zenginlikleri elinde tutmaktadır. Rüşvet ve yolsuzluk diz boyudur. Halk, rüşvetsiz devlet dairelerinde iş yaptırmanın mümkün olmadığı inancındadır. Ülkede yabancılara ait petrol yatırımları, ortaklıklar hızla artmıştır. ABD ile olan askeri ilişkiler alabildiğine yoğunlaşmıştır. İran, küçük Amerika'dır sanki. O kadar ki 40 bin Amerikalı yaşamaktadır İran'da. Ordu, iktisadi açıdan kayırılmakta ve doyurulmaktadır. Şah çevresindeki küçük bir vurguncu grubunun dışındaki herkesi karşısına almıştır. 1960'larda Paris'e sürgüne gönderilen Ayetullah Humeyni, ülkedeki dinsel muhalefeti yönlendirmektedir. Nedir bu Ayetullah diyeceksiniz. Şii mezhebinde büyük din adamlarına bu ünvan verilir. İnanışa göre 4. Halife Ali öldüğünde 12 imam vardı. Bu imamlardan 11'i öldürülür. 12.'si ise ortadan kaybolur. Şiilerin inancına göre bu imam bugün de yaşamaktadır ve bir gün ortaya çıkacaktır. Ancak o ortaya çıkıncaya değin temsilcileri olan Ayetullahlar İslam dünyasını yöneteceklerdir. Hepsi bir arada bir tür kilise, Ayetullahlar da yüksek ruhbanı bu kilisenin. Humeyni işte onlardan biri ve papa durumunda. Ülkede başka Ayetullahlar da vardır. Şirazi Meşhed'de, Şeriat Medari Kum'da muhalefetlerini sürdürmektedirler. Tahran'daki liderleri Telegani ile Muntazari de hareket halindedir. 1978'de muhalefet hareketi doruk noktasına ulaşır. Şah yönetimine karşı çıkış dinsel ve iktisadi yönden sürmektedir. Ülkede montaja dayanan bir sanayi, lüks tüketim malları, açık pazar ekonomisi, yanlış batılılaşma anlayışı, dinsel muhalefet için uygun bir zemindir. Kentlerdeki sefil yaşam, hastalık, işsizlik, açlık, rüşvet, yolsuzluk, iktisadi dengesizlik, petrol gelirlerinin küçük bir azınlık ve emperyalistlerce yağmalanması, iktisadi çöküntünün boyutlarını oluşturmaktadır. Her gün yürüyüşler, mitingler vardır. Polisle çatışmada onlarca kişi öldürülür her gün. Bu arada işçilerin üretimi yavaşlatmaları, petrol gelirlerinin büyük ölçüde düşmesine yol açmıştır. 1979'da Şahpur Bahtiyar hükümeti kurar. Şah da geçici olarak ülkeyi terk eder. 1 Şubat 1979 günü de sürgünde bulunan Ayetullah Humeyni büyük bir gösteriyle İran'a döner. İslam Devrim Konseyi'ni kurarak hükümeti oluşturması için Mehdi Bazargani'yi görevlendirir. Bu arada Bahtiyar direnmek ister. Orduya çağrıda bulunur. Aslında Mollalara karşı olan ordu yansızlığını ilan ederek kışlasına çekilir. Humeyni tam bir egemenlik sağlayarak şahlığa son verir ve İran İslam Cumhuriyeti'ni kurar. Yeni bir aşamaya girmiştir devrimci hareket. Bir despot gitmiş, onu aratacak bir yenisi gelmiştir. Mollalar devrimi nasıl yozlaştırdılar? İran devrimi 1979'da gerçekleşti. Bugün iktidarda olan tepeden tırnağa çağ dışı Mollalar, İslam devrimi diye adlandırdılar onu ve dünyada da böyle tanıtmaya çalıştılar. Aslında din motifi ne kadar bol kullanılırsa kullanılsın, İslam için yapılmamıştı bu devrim. Tersine, işçi sınıfı da içinde olmak üzere Şah'ın monarşist çerçeveli faşist diktatörlüğünün zulmü altında inleyen bütün bir halkın eseriydi o. Kitleleri Şahlığa karşı sokaklara döken de hiç kuşkusuz Humeyni'nin sihirli parmağı değil, iktisadi, sosyal, siyasal bir yığın etkendi. Devrim bu bir dizi etkenin sonucuydu ve bu temel üzerinde yükseldi. Gerçekten sömürü ve baskıya karşı devrimci özlemlerle yola çıkan yığınlar en başta da işçiler, yaygın ve inançlı direnişler ve grevleriyle devrimde etkin bir rol oynadılar. Hareketin hemen öncesinde ve ilk günlerinde halk şaha ait ne varsa saldırdı. Devrimi derinleştirmeye çalıştı. Ne var ki öznel planda bilinç, örgütlülük düzeyi ve benzeri kimi yetersizlikler yüzünden işçi sınıfı ve halk sokağa egemen olamadı ve devrimi derinleştiremedi. Bir başka yönden ve bir başka güç, camilerde hazırlayıp din kanalından harekete geçirdiği bilinci çarpıtılmış yığınlarla birlikte önce sokağa ve sonra da tek başına yönetime egemen oldu. Mollalar kastı idi bu. Ancak mollalar İran'ın geleceği üzerinde söz sahibi olma konumuna birdenbire gelmediler. Bir süreç içinde oldu bu ve bir dizi gelişmenin sonucunda gerçekleşti. Sömürü ve baskıdan bunalmış kitleler sadece şahı İran'dan kovmak için ayaklanmamışlardı. Bunun yanı sıra devrimi derinleştirip İran'ın geleceği üzerinde söz sahibi olmak gibi bir özlemleri de vardı onların. Yığınların olağan dönemlerden çok daha büyük bir hırsla ileri atılmaları da bunu gösteriyordu. İşte bu özlemlerdir ki nesnel olarak şahlığın ve onun kişiliğinde de emperyalizmin sosyal temellerine vurmaya yöneltiyordu onları. Ne var ki devrimin derinleşmesi rengini taşıyan bu durumdan korkanlar da vardı. Gücünü İran'ın geri ve çağ dışı iktisadi ve sosyal koşullarından alan ve adına bazar denilen orta sınıftan gerici esnafla önemli bir bölümü toprak ağası da olan mollalar kastını alabildiğine ürkütüyor ve rahatsız ediyordu gelişmeler. Bir olasılık düzeyinde de kalsa bu devrimi derinleştirme tehlikesi bir yönüyle şah yanlısı güçlerin, emperyalistlerin ve bu arada da mollalar kastının ortak korkusu olurken bir yandan da onları devrime karşı birleştiren bir etken de olup çıktı. Ve hep birlikte bu olasılığı ortadan kaldırmaya yöneldiler. O kadar ki Humeyni ve çevresindeki gerici güruha kuşkuyla bakan, onların yönetime gelmesini istemeyen emperyalistler, sokağın taşması ve devrimin ilerlemesi olasılığından duydukları korkuyla mollalara karşı daha esnek bir tavır takınmaya, dahası el altından yardım etmeye başladılar. Sonuç şu oldu. Devrimden önce ve onun ilk günlerinde demagoji yapıp yönetimi elde etmek gibi bir niyetleri olmadığını ileri süren Humeyni ve gerici kastı, emperyalistlerin icazeti ve el altından sunulan yardımlarını da yanına alarak liberal burjuva Beni Sadr kliği ile birlikte yönetime geldi. Mollalar kitlelerin omuzları üzerinde iktidara gelmişlerdi gerçekte. Çoğu bilinçsiz olan bu yığınlar gerçeğin farkında değillerdi henüz. Ve her şeye karşın bu yeni yönetimden bekledikleri de vardı. Gerçeğin kafalara çarpması için kimi şeylerin yaşanması da gerekiyordu. Çünkü devrimi bekleyen akıbetin yığınlarca anlaşılmasını engelleyen bir dizi çarpıklık dolaşıyordu ortada. Önce mollalar devrimi hemen karşılarına almamışlardı. Öte yandan batıdakinden daha büyük özgürlük, o demagojik vaat görece etkisini koruyordu. Bu demagojinin belli belirsiz kırılmaya yüz tuttuğu bir aşamada ise yeni bir gelişmeye tanık olunacaktı. Mollalar en büyük şeytan ilan ettikleri ABD elçiliğine işgal gerçekleştirdiler. Halkın güçlü anti-emperyalist eğilimi ve duygularının sömürülmesine ve bilinçlerinin çarpıtılıp karartılmasına yönelik yeni bir girişimdi bu. Bu girişim mollalara saygınlık kazandırdığı gibi onlara sahte bir anti-emperyalist güç görünümü de sağladı. Gerici mollalar güruhu bu durumu yönetim ve ülke içi sorunları, özellikle de devrimci hareketi bastırmak için kullandılar. Gerçekten batıcı laik Beni Sadr tasfiye edilip İran'dan kaçması sağlanmış, yönetim tek başına mollaların eline geçmişti. Bir dönüm noktasıydı bu. Ondan sonraki süreç, deyim yerinde ise devrimin bastırılması, yozlaştırılması ve mollaların İslam ideolojisinden hareketle toplumu geriye döndürme çabalarının yoğunlaştırılması sürecidir. Neler yapıldı? Mollalar devrimci hareketi ezmekle başladılar işe. Devrimi bütünüyle karşılarına aldılar ve ona yönelik savaşı yoğunlaştırdılar. Dinsel dogma ve fantezilerle afyonladıkları müritlerinden, lümpen ve işsizlerden oluşturdukları devrim muhafızlarını halkın üzerine saldırttılar. Yığınların barışçı gösterilerini bile kana boğdular. Kafir ve dinsiz ilan ettikleri devrimci güçlere yönelik olarak şah dönemini bile aratan vahşi saldırılar düzenlediler. On binlerce devrimci ve düzen muhalifi işkencede ya da kurşuna dizilerek öldürüldü. Bir o kadarı hapsedildi. Devrimin yürüyüşü içinde fiilen elde edilen özgürlükler yok edildi. Bu yöndeki istemler kana boğuldu. Yığınları aldatma aracı olarak kullanılan toprak reformunun sözü edilmezken, daha sonra Mehdi'nin geleceği güne havale edildi bu, devrimden önce özerklik sözü verilen Kürtlerin ve azınlıkların istemlerine Şah döneminden kalma napalm bombalarıyla yanıt verildi. Katliamlar düzenlendi. Mollalar pek kısa denilebilecek bir sürede devrimi bastırmışlardı. Şurası da önemli. Devrimci hareketin bastırılması ile mollaların geriye dönük çabaları iç içe yürütüldü. Ve birincisi gerçekleştirildiği ölçüde ikincisinin yolu açıldı. Çağ dışı uygulamalara başlandı. Her yönüyle bir bilim düşmanlığı örneği sergilenerek üniversiteler başta olmak üzere okullar kapatıldı. Radyo ve televizyonda her türlü şarkı ve türkü yasaklandı. Onların yerini ilahiler aldı. Bunlara Irak'la savaş sırasında askeri marşlar eklendi. Basında sadece en büyük İmam Hümeyni ve gerici kastının dua ile başlayıp dua ile biten demeç ve bildirilerinin yayımlanmasına izin verildi. Dinsel dogma ve fantezilerin propagandası hızlandırıldı. İnsanlığın kazanımı olan her türden ilerici kültür ve değer yargılarına şiddetle saldırıldı. Gözü dönmüş bağnazlar kadın erkek ilişkilerine de el attılar. Kadınlar çağdaş görünümlerinden çıkarılarak kara çarşaflara sokuldular. Bir dönem turist kadınların başörtüsü takmamaları halinde İran'a sokulmamaları kararı bile alındı. Sakal kesmek dine aykırı sayıldı. Bu nedenle jilet fabrikasının üretimine son verilip kapatıldı. Hümeyni'nin giderek mollalar kastının çağ dışı ideolojisi ve yönetimi açısından doğaldı bunlar. Şaşılacak bir yanı yoktu. Çünkü bu rejim, bilimin, her türlü ilerici düşüncenin, insanlığa mal olmuş ilerici kültürün, uygarlığın giderek devrimin düşmanı, sırılsıklam gerici bir rejimdi. Yapılanlar bunu gösteriyordu. Aslında bu ideolojinin ve onu rehber edinenlerin bugüne değin yaptıkları tek şey ilerleme karşısında direnmek ve toplumu geriye döndürmek çabası olmuştur. Mollalar devrime ve devrimin ilerlemesine başından beri karşıydılar ve burjuvazi ile birlikte hep buna karşı savaştılar. Onların geriye dönük özlemlerin temsilcileri olmalarıyla şahlığın sosyal temellerine dokunmamaları ve gerektiğinde onlarla işbirliği yapmaları da bir çelişki sayılmamalı. Çünkü bu akımın ve bu akımı temsil eden güçlerin eyleminin özü ve esasını her şeyden önce devrimi önleme çabası oluşturuyordu. Böylesi bir görevle yüklüydü. Şu da var. İslam'ın görece ilerici rol oynadığı dönem geçmiş yüzyıllarda kalmıştır. O ve onu temsil eden güçler gerçekte çağımızdaki gericiliğin bir başka yönde dile gelişi ve bir başka yönü olabilirler ancak. Öyledirler. Bütün sahte demagojilerine karşın mali sermaye ile ilişki içindedirler ve arkalarında emperyalizmin desteği vardır. Bugün dünyada emperyalizmle en güçlü bağlara sahip ülkeler içinde bu tür bir gericiliği temsil eden yönetimlerin iş başında olduğu ülkelerin önemli bir yer tutmaları rastlantı olmasa gerek. Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tek başlarına bunu kanıtlamaya yetiyor. İran sadece yeni bir örneğini veriyor bunun. Mollaların kimi ulusal bağımsızlıkçı akımlarla ilişki kurmaları ve onları destekliyor görünmeleri de yanıltıcıdır. Dahası ikiyüzlülüktür. Her şeyden önce onlar ulusların varlığı düşüncesine karşıdırlar ve ümmet kavramının savunucusudurlar. Dolayısıyla ulus kavramı onlara yabancıdır. Örneğin Kürtleri ulus olarak kabul etmemeleri, Müslüman olan herkesi ümmet olarak görmelerinden ileri geliyordu. Öyle olduğu içindir ki Kürtlerin ulus olarak kendi yazgılarını kendilerinin belirleme istemlerine şiddetle karşı çıktılar. Zora başvurarak ezmeye çalıştılar. Mollalar kapitalist yaşam biçimine ve değer yargılarına da sözde savaş açtılar. Bu da doğaldı. Ne var ki kapitalist üretim biçimini ortadan kaldırmaya da yanaşmadılar. Çünkü olanaksızdı bu. Yaptıkları ve yapmaya çalıştıkları sadece bu yapıya dokunmadan onun üstüne çağ dışı, orta çağ özgü bir yaşam biçimini giydirmeye çalışmaktı. Hepsi bu. Dinsel dogmalar ve fantezilerle bir yere varılamazdı. Aslında mollaların çabalarının içeriğini de demokratik bir yaşam biçimine, demokratik değerlere karşı olmak oluşturur. Humeyni ve kastı sahte anti-emperyalist çıkışlar yapmaya ve gerçek bir anti-emperyalist güç oldukları yalanını yaymaya da özen gösterdiler. Örneğin ABD ile ilişki kurmamak ve İsrail'i ortadan kaldırmaktan söz ettiler hep. Ne var ki Irak'la savaş sırasında silah ticareti bahanesine dayanıp ABD ile ve öte yandan İsrail ile ilişkiler kurmaktan çekinmediler. Bugün de ABD içinde olmak üzere emperyalistlerle ilişkiler kurup geliştirmektedirler. Bütün bunlar kuşkuya yer vermeyecek biçimde onların anti-emperyalistliklerinin nasıl demagojik bir içerik taşıdığını kanıtlar. Kaldı ki onların anti-emperyalistlikleri özünde uygarlık düşmanı yüzlerini gizleme çabasından başka bir şey değildir. Bu nokta pek önemlidir ve hiç unutulmamalıdır. Son olarak bu kanlı yönetimin büyük İslam devleti her yerde İslam'ı ihraç etme çabaları ve Irak'la tutuştuğu sözde kutsal savaşta başarıya ulaşamadı. Savaş sadece milyonlarca insanın fanteziler uğruna kaybına yol açtı ve bıraktığı iktisadi, sosyal, siyasal büyük bir yıkımın arkasından sona erdirilmek zorunda kalındı. Bu yıkımdan bir örnek görmek istiyorsanız şu satırları okuyunuz. Savaşta kocasını yitiren ve geçim sıkıntısı çeken kadınlara iş sahası hazır. Sigalık kurumu gün be gün gelişiyor. Kendini altta donmuş, yalnız yüzeyde kıpırdaşan suya benzeten binlerce kadın para karşılığı geçici evlilik yapmakta. Yönetici fuhuşu yasallaştırmış yani. Mollaya gidiyorsun, pazarlığı yapıp avratı alıyorsun. Artık istediğin süre tepe tepe kullan. Eskiden cariyelerin pazarlandığı karı pazarı gibi. Mal alırcasına. Meta örneği. Oturuyorsun mollanın karşısına, molla başlıyor Tanrı adının sıkça geçtiği duaları okumaya. Oysa dinsel inançla ne ilgisi var yasallaştırılmış fuhşun? Demek ki var. İş bitince 3 gün, 5 ay, 5 yıl sonra gene oturuluyor molla efendinin karşısına. Bu kez duaları tersten okuyor ve insancıklar ruh ve vücut tutkularından kurtulup güya kutsanmış geçici evliliklerine son veriyorlar. Bir gazetecinin gözlemleri bunlar. İslam devrimi ve arkasından da siga yoluyla fuhuş. Güzel mi? Özetle Humeyni ve Mollalar rejiminin ideoloji ve eğiliminin özü ilerlemeye karşı bir direniştir. Bu gerici niteliğiyle de İran toplumunu Şah'ın zamanından da geri bir noktaya itmekten başka bir sonuç vermemiştir ve veremezdi de. İran tarihinin en kan emici despotu Humeyni'nin ölümünden sonra arkaya bıraktığı çete, gittikçe inandırıcılığını yitirmekte olan rejimi kurtarma çabasının içine girerken gelişen yeni bir halk muhalefeti ile de karşı karşıya bugün ve onu boğmanın savaşını veriyor. Dolayısıyla İran emekçilerini ve halklarını ileriye, gerçekten özgürlüğe götürecek yeni bir devrim. Her zamankinden daha zorunlu bir halde. Humeyni rejimi ve arkasındaki güçler yıkılmayı bekliyor. İçlerinde kafalarını bu örneğe takmış olanların da bulunduğu bizim şeriatçılarımızı tanımak istemez misiniz? Türkiye'nin şeriatçıları. Türkiye'de 20 dolayında İslamcı örgüt var. Her birinin yayın organları, önderleri, politikaları bulunuyor. Türban mücadelesi, Ayasofya kampanyası gibi yan konuların yanı sıra İslam devletine ulaşmak için bugünün görevi tebliğ mi, cihat mı, devleti yıkmanın zamanı mı değil mi gibi ana tartışma konuları da görülüyor gündemlerinde. kısaca da olsa gözden geçirmek yararlı olacak. Önce bir tarihçe. Cumhuriyetin ilanı ve öteki gelişmeler Türkiye'de İslamcı akımlar için büyük bir darbe olmuştu. Aslında Cumhuriyet'in kendisi bir din devleti olan Osmanlı'yı yıkarak ve halifelik kurumunu ortadan kaldırarak gerçekleştirildi. İslamcı gruplar 1950'li yıllara değin pek dar bir yaşam alanı bulabildiler. O dönemde anılması gereken önemli İslamcılardan kimileri bugün de adları ile bilinen akımları yaratmış olan Bediüzzaman Said Nursi ve Süleyman Hilmi Tunahan'dır. Onlar ölçüsünde büyük bir örgütlenme yaratmamış da olsa Necip Fazıl Kısakürek de hidayete erdikten sonra İslamcı harekete ciddi katkılarda bulunmuştur. Bir görüşe göre Türkiye'de İslamcılığı Sırat-ı Müstakim ve Sebilür Reşat dergileriyle başlatmak mümkündür. Bundan önce Türkiye'de İslam vardı ama İslamcılık yoktu denmektedir. İslamcılığı Türkiye'de mayalayan bu akımın önde gelen temsilcileri de İsmail Fenni Ertuğrul, Babanzade Ahmet Naim, İsmail Hakkı İzmirli, Mehmet Ali Ayni, Ahmet Hamdi Akseki, Hamdi Yazır idi. Necip Fazıl Kısakürek'in yayınladığı Büyük Doğu dergisi bu akıma eklemlenmişti. 1950'li yıllarda Cumhuriyet sonrası ilk yaygın İslamcı örgütlenmeyi başlatan ise İlim Yayma Cemiyeti'dir. Türkiye siyasetinde etkili olan bu örgütün eserleri şunlar. İlk sağcı gençlik örgütlenişleri, örneğin Milli Türk Talebe Birliği'ni İslamcılara kazandırma, Türk ocaklarını Şamanist Nihal Atsız grubunun değil de İslamcı Türkçülerin eline geçmesinde ağırlığını koyma, MHP ideolojisiyle Türk-İslam sentezinin oluşturulmasına katkıda bulunma, tarikatları örgütleme. Diyanet İşleri Başkanı'nı da İlim Yayma Cemiyeti belirleye gelmiştir. Demokrat Parti ile birlikte İslam karşılıklı yardımlaşabileceği bir siyasal bağlaşık bulmuştur. 1960'lı yılların ikinci yarısından başlayarak Mısır ve Pakistan kaynaklı 1979 İran devriminden sonra da İran kaynaklı bir çeviri etkinliği Türkiye İslamcı hareketini köklü biçimde etkilemiştir. İslamcı hareket siyasal parti alanına Milli Nizam Partisi ile çıktı. Bu parti fazla yaşayamadan kapatıldı. Aynı kadroların oluşturduğu Milli Selamet Partisi ise 1970'li yıllarda İslamcı kesimin kendi adına parlamenter politik alanına çıkışıdır. Hatırlatmaya gerek yok. 1980'li yıllar şeriatçı akımların altın yıllarıdır. Bugün İslamcı kesim nasıl bir örgütlülüğe sahip? Başta kendi içlerinde bir sürekliliği olan Nakşibendilik, Nurculuk ve Süleymancılık gibi tarikatlar ve cemaatler geliyor. Kitlesel örgütlenme olarak en başta devlet örgütü içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı var. Siyasal planlamada Refah Partisi, Aydınlar Ocağı, Türk İslam Sentezi ideolojik çerçevesiyle etkin bir örgüt. Bunlar dışında çeşitli gruplar ve çevreler, gazeteler, dergiler, Kur'an kursları, dershaneler, yurtlar, vakıflar, dernekler. İslamcı kesim, Türkiye'de örgüt olarak bütünsel bir yapı halinde değil. Bu karmaşık, dağınık ve çok yönlü yapılanmalar iç içe geçmiş durumda. Örneğin farklı mezheplere, tarikatlara, gruplara bağlı kişiler aynı parti içinde yer alabiliyor. Böylece İslami kesimi öncelikle ideolojik ve siyasal konumlarına göre bölümlendirmek gerekiyor. Ayrım noktalarından biri devlete karşı tutum. Nasıl? Doğrudan başbakanlığa bağlı bir kuruluş olarak Diyanet İşleri Başkanlığı doğal olarak devlete en yakın örgüt. Onu devletten ayıran, rejim değişikliği amaçlayan öğeleri de yoğun olarak bünyesinde barındırabilmesi. Ancak sonuçta bu örgüt, rejimin din örgütü olma özelliğini elbette ki kaybetmiyor. Devletin din politikasını yayan ve aynı zamanda devlete dinsel politika üreten bir başka yetki odağı Aydınlar Ocağı. Devlete en uzak olanlar, Medine dönemi tarzı mücadeleyi, İslam'ı devlet haline getirmek için bugünden eylemli mücadeleyi savunan gruplar. Bunlar kendi aralarında Sünni ve Şii diye ayrılıyor. Ayrıca mezhep farklılıklarını önemsemeyen, ortak çatılar altında mücadele etmek gerektiğini savunan gruplar da var. Türkiye'de İslamcı akımın ana gövdesini oluşturanlar şu anki tavırları bakımından ara akımlar olarak görülebilir. Bunlar devlete yakınlıklarına göre ışıkçılar, nurcular ve Süleymancılar olarak sıralanıyor. Söz konusu akımlar İslami bir düzen kurma amaçlarından vazgeçmeksizin mevcut düzen içinde yer tutmakta. Düzenle karşılıklı çıkar ilişkilerine girmektedirler. Örneğin ışıkçılar, ordu içinden ilişkiler edinmekte, nurcular diyanet bünyesinde çalışmakta, Süleymancılar Darül Harp hukukunda izin verildiği için faiz gibi aslında İslami olmayan davranış biçimlerine girilmesini savunmaktalar. Günümüzde bir eli Türkiye'de olmak üzere uluslararası alanda çalışmalar yürüten dört önemli İslam örgütü var. 1. Kısa adıyla Rabıta olarak bilinen Suudi Arabistan kuruluşu. Rabıtatül Alemil İslami, yani Dünya İslam Birliği. 2. Libya destekli Davetül İslam, yani İslam'a çağrı. 3. İran yandaşı Hizbullah, yani Tanrı Partisi. 4. Ürdün'de İngiliz desteğiyle kurulan Hizbul Tahrir, yani Özgürleştirme Partisi. Bunlar arasında Türkiye'de oldukça yaygın etkinliği olan da ABD'ye bağlı Suudi rejiminin desteğindeki Rabıta Örgütü. Rabıta ile en sıkı ilişki kuranlar Refah Partisi ve ANAP içinde kümelenen dinci gruplar. Bilindiği gibi Rabıta Örgütü 12 Eylül döneminde Türkiye'nin yurt dışındaki imamlarının maaşlarını ödemiş ve yönetimin onayından geçmişti bu. Al Baraka, Faysal Finans gibi faizsiz bankacılık yaptıklarını ileri süren para kuruluşları da Rabıta Örgütü ile eşgüdüm içindeler. Rabıta ile ilgili bir görüş ister misiniz? Davet dergisinde Crescent International dergisini yayınlayan Dr. Kerim Sıddıki ile yapılan bir konuşmada Rabıta Örgütü hakkında şunlar dile getiriliyor. Saptırıcı ve ifsad edici. Yıkıcı rol üstlenen İslami yaftalı kurumların başında Rabıta denen Suud Teşkilatı gelir. Amerikan emperyalizmi ve ortaklarının ek yardımlarıyla beraber Suudi rejiminin ve yandaşlarının finanse ettiği bu teşkilat, ulema kılıklı zevat başta olmak üzere Müslüman halklar üzerinde etkili olan pek çok şahısları büyük paralar karşılığında satın almaktadır. Arabistan'da iktidarda bulunan hakimler, sultanlar ve bunların uşakları olan idare kadrosunun hepsi dışa, yabancı kafir devletlere bağımlı, satılmış kimselerdir. Güzel değil mi? Bir de rabıtacıları dinlesek kim bilir neler anlatacaklardır davetçiler hakkında. Tencere dibin kara. Bugün Türkiye'de İslamcı gruplar arasındaki önemli ve anlamlı bir tartışmada şu. Türkiye Darül Harp mi yoksa Darül İslam mı? Buna bakarak Türkiye'de İslami bir düzen kurmak için harekete geçme zamanı geldi mi, gelmedi mi? Bilindiği gibi İslam kamu hukukuna göre ülkeler ikiye ayrılır. Darül İslam ve Darül Harp. Darül İslam, İslam egemenliği altında olan topraklar, yani İslam diyarı. Darül Harp ise bu egemenliğin bulunmadığı ülkeler. Türkiye Darül Harp'tir denirse yapılacak şu. Muhammed, başlangıçta Mekke'de insanlara İslam'ı anlatmış, onları bu yola çağırıp güç toplamıştı. Arkadan Medine'ye hicret ederek orada İslam'ı devletleştirmişti. Sonunda da Medine'yi fethedip İslam'a katmıştı. Tıpkı onun vaktiyle Medine'de yaptığı gibi önce dini propaganda etmek, mümaşatta bulunup tebliğ görevini yerine getirmek, arkasından da cihada kalkmak. Bu durumda cihat görevi esas olarak Darül İslam'da yaşayanlara ait. Bu kişiler hem kendi ülkelerinde bugün de yaşayan kafirlere karşı mücadele yürütecekler, hem de İslam'ı Darül Harp bölgelerinde yayacaklar. Klasik öğretiye ve peygamber devri uygulamasına göre Türkiye Darül Harp ise bir yolda şu, Müslümanların ya bir İslam ülkesine ya da mücadelelerini yürütmeye elverişli bir başka yere göç etmeleri. Geçmişte Türkiye'de bu yolu izleyenler görüldü. Bu tartışma İslamcı kesimin uzun süredir gündeminde aslında. Daha doğrusu Cumhuriyet'ten sonra Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğu İslamcıların gündeminden hiç çıkmış değil. Son 10 yıldır da İslamcı hareketin yükselişi bu tartışmayı günümüzde daha da canlandırmış bulunuyor. Sorun kuramsal sınırı aşmış durumda artık. Darül İslam, Darül Harp tartışmasında tutulan saf, İslamcıların pratik tavırlarını, eylem biçimlerini, taktik hedeflerini etkiliyor. Bir yandan İslam'ı Türkiye'de devlet olma aşamasına sıçratmak anlamında köktenci hareketler yükselirken, öte yandan akıllı siyaset yapmak kaygısı, İslamcı akımın bugün geldiği dönemeçte önemli bir ayrılık noktası. Ancak taktikleri ne olursa olsun, stratejik hedef hepsi için aynı. Bütün kural ve kurumlarıyla İslam'ı devlet ve toplum yaşamına egemen kılmak. İslam'ı yani şeriatı. İslam'ı ve onun şeriatını gerçekleştirmek isterken neyi yıkmak istediklerini de açıkça belirtiyorlar. Çalışmalarını Almanya'ya hicret edip orada sürdüren ve hatırı sayılır bir yandaş kitlesi bulunan Cemalettin Kaplan, Yeni Neslin Görevleri adlı broşüründe şöyle diyor. Türkiye'de bir dereceye kadar İslam'ın itikat ve ibadet bölümlerine müsaade edilmekte ise de muamelat, yani dünya ve devlet ve siyaset bölümü ile ukubat, yani ceza bölümü ihmal edilmekte ve suç sayılmaktadır. Dini devletten ayırmak kafirliktir. İslamcı militan dergi Akdoğuş'ta Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'den şu alıntıyı yapıyor. Türkiye'de kurulan demokratik laik cumhuriyet, medeni kanunu kabul etmek suretiyle İslam fıkhına yürürlükten kaldırmış ve diğer bir hususla da Avrupa'dan getirilen kanunlarla hükmetmeye başlamıştır. Bu sebeple Darül Harbe dahil olmuştur. Görüldüğü gibi bu insanların dinin inanç ve ibadetleriyle vicdanlarda kalması gibi sorunları yok. Hedef demokratik laik cumhuriyet, medeni kanun ve öteki yenilikler, yani kadın hakları başta olmak üzere 200 yıla yaklaşan aydınlanma hareketimizin bütün kazanımları. Bu insanlar çağın apaçık dışına düştüğü halde şeriatı bütünüyle savunuyorlar. Dinde herhangi bir reform yapmak gibi bir kaygıları da yok. Hem mümkün mü İslam'da reform yapmak? İslam'da reform yapmanın mümkün olup olmadığı bir sonraki bölümde.